Hatıralar.
Sevgili dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinizin yakından bildiği gibi her hafta bu saatte Hatıralar programı bu mikrofonlardan sizlere ulaşıyor. Ve bu programda tarihe şahitlik etmiş olan şahısların hatıralarını, müşahedelerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta da önümüzde Leyla Saz'ın Harem'in İç Yüzü adlı hatırat kitabı var. Pek çoğunuza Leyla Saz bir şey ifade etmeyebilir ama yaşı biraz ileri olanlar Leyla Saz'ı hatırlarlar. Leyla Hanım, namı diğer Leyla Hanım, şaire, meşhur şaire, yani şair, bayağı hanım şairlerden birisidir. Kendisi Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sultan 5. Murat, Sultan Hamid, Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin zamanlarını yaşamış. Cumhuriyetin ilk 15 yılında da yaşamış, uzunca bir 86 senelik bir ömür sürmüştür. 1936 yılında Kızıl Toprak'taki köşkünde vefat etmiştir. Leyla Saz, efendim Osmanlı bürokratlarından, efendim İsmail Paşa'nın kızıdır. İsmail Paşa şehreminliği, yani belediye reisliği yapmıştır. Valilik yapmıştır. Tıbbiye nazırlığı yapmıştır. Zaptiye müşürlüğü yapmıştır. Zamanı gelince babasından bahsedecek Leyla Hanım. Ve vilayet mektupçusu, yani tahrirat katibi Sırrı Efendi ile evlenmiştir. Sırrı Efendi sonradan paşa olmuştur. Giritli Sırrı Paşa diye malumdur. O da çeşitli valiliklerde bulunmuştur. Meşhur mimar Vedat Tek, Leyla Hanım'ın oğludur. Yine meşhur filozoflardan Mehmet Ali Ayni de Leyla Saz'ın damadıdır. Şimdi Leyla Saz aynı zamanda şairleriyle meşhurdur. Besteleri de vardır. Çok meşhur bir bestesi vardır. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım diye başlayan efendim şarkı Leyla Hanım'ın bestesidir. Leyla Hanım çok nadir rastlanan bir şey yapmış. Hanımların hatıralarına bizim tarihimizde az rastlanıyor. Zaten Osmanlı tarihinde maalesef fazla hatıra yok. İnsanlar o kadar mütevazi idiler ki, tevazu o kadar onların yaratılışına sinmişti ki, başlarından geçen hadiselere kıymet verip de yazmayı, başkalarına anlatmayı abes telakki etmişlerdi. Osmanlı padişahlarından hiçbirisinin hatıra bırakmaması enteresan. Avrupa'da en kütübiyoz bir memur, en kütübiyoz bir esnaf bile memuar, hatıra bırakır. Maalesef Osmanlı adın günümüze intikal etmiş hatıra son derece azdır. Hele hele hanımların yazmış olduğu hatıralar bundan daha da azdır. İşte bunların başında, yazılmış olanların başında Leyla Hanım'ın hatıraları geliyor. Leyla Hanım'ın hatıraları olmaktan çok, o zamanki harem hayatını, haremin iç yüzünü bize anlattığı için kıymetli. Çünkü Osmanlı sarayı ve harem o kadar kapalı bir kutudur ki, bu konuda kim ne söylerse söylesin, hepsi boş iddialardan ibarettir. Leyla Hanım, çeşitli mensubiyetler sebebiyle saraya sık girip çıkan birisi olduğu için, zeki ve kalemi kuvvetli birisi olduğu için burada gördüklerini anladığı kadar anlatmış. Bunun dışında hele günümüzde haremle alakalı anlatılan her ne varsa bunlara hep itirazi kayıtla bakmak lazımdır. Hele hele ecnebilerin düzmüş oldukları kitaplar, hatıralar, hele hele romanlar tamamen hayal mahsulüdür. Harem padişahın evi, yatak odası demektir. Mahrem kökünden gelir. Hiç kimsenin giremediği, bilemediği yer demektir. Dışarıdan gelen hanımlar bile haremin ancak belli yerlerini bilebilirler. Ondan dolayı harem hakkında o kadar çok şey yazıldı, söylendi ve o kadar istifhamlar hasıl edildi ki dinleyicilerimizin pek çoğu bize devamlı harem hayatından, eski Osmanlı hanımların hayatından bahsetmemizi istiyorlar. Onun için sık sık sizlere bu mikrofonlarda harem hayatı, Osmanlı saray hayatı, Osmanlı aile hayatı ile alakalı hatıraları nakletmeye çalışıyoruz. Yani buna çok meraklı olduğumuzdan değil, bir ihtiyaç eseri olduğundan ve dinleyicilerimizin alaka göstermesinden ötürüdür. İşte Leyla Hanım'ın hatıralarını takdim etme niyetimiz de buradan gelmektedir. Leyla Hanım hakikaten hatıraları son derece kıymetli bir hanımdır. Bir Osmanlı hanımefendisidir. Anlattıkları büyük ölçüde hakikati yansıtmaktadır. Bundan dolayı hem insan çok şey öğreniyor hem de bugün türetilmiş pek çok şayianın, iddianın aslının astarının olmadığını anlıyor. Aynı zamanda Leyla Hanım hadiseleri o kadar güzel tasvir ediyor ki edebi yönden tasvirlerine hayran olmamak mümkün değil ve dikkate çektiği bir takım ayrıntılar var ki o da ecdadın ne kadar mütekamil insanlar olduğunu göstermesi bakımından da mühim. Onun için bu hafta sizlere Leyla Hanım'ın Saray Hatıraları namı diğer Harem'in 300'ü adlı vaktiyle Osmanlı Devleti'nin son yıllarında gazetede Peyam-ı Sabah gazetesinde tefrika edilmiş ve bilahare kitap haline getirilmiş olan Harem'in 300'ü adlı hatıra kitabını takdim edelim isterseniz. Evet, haremde kimler yaşardı? Birinci bölümde bunlardan bahsediyor Leyla Hanım. Haremde şehzadeler öncelikle tabii. Bunların bebekliklerini, büyümelerini, tahsillerini uzun uzadıya anlatıyor. Süt nineleri vardı diyor şehzadelerin. Bunlar tarafından emzirilir, yakın hizmetlerini dadısı yapar ve anneleri büyümelerine, yetiştirmelerine nezaret ederdi. Bebekken dayesinden yani süt nineye daye denir, dayesinden ve dadısından başka hiç kimsenin kucağına verilmezdi. Bu padişah çocuğudur. Zaten padişah evladını da hiç kimse öpemezdi. Yürümeye başlayınca dadısı takip eder, eğlendirici küçük cariyeleri de etrafında bulunur. Oyuncaklarla onu eğlendirirlerdi. Gezmeye giderken yanlarında annesi, büyük annesi yahut da büyük kalfa, dayesi veya dadısı bulunurdu. Kendilerine bir de harem ağası eşlik ederdi. Hocaya başlama sırası gelince İrade ile yani padişah emriyle mabeyinde padişahın huzurunda besmele çekip her gün şehzadelere mahsus binadaki dairesine efendim harem ağası eşliğiyle götürülür, hocasından orada ders alırdı. Gençlik günlerinde haftada iki gün gezmeye çıkma hakları vardı, sarayda oturuyorlar malum. Belirli günün sabahı padişah hazinesinden bir miktar gezme parası gelir. Yarım kese kadar, 250 kuruş kadar gezme parası gelir. Bir kese de 500 kuruş bulunur. İki kese 1 lira demektir. Bu kuruşlar darphaneden yeni çıkmış paralar olurdu. Temiz paralar olurdu. Efendi Hazretleri denirdi şehzadelere. Efendi Hazretleri lalası olan beyin eşliğinde arabayla veya faytonla gider. Bendeler yani bendegânı, kapı halkı, hizmetkarları atla onu takip ederlerdi. Çoğu zaman Hacı Tahsin Bağı'nda yahut küçük çiftlik köşküne giderler. Kardeşler de, diğer şehzadeler de oraya gelir, orada toplanırlardı. Nasıl eğlenirlerdi? Öğle yemeklerinden sonra tek midilli koşulu küçük faytonları vardı. Onları kendileri kullanarak köşkün bahçesinde gezerlerdi. Ok talimi, küçük tüfekle nişan talimi yaparlardı. Akşamüstü dönerlerdi. Sarayda kız kardeşleriyle, hemşireleriyle ve biraderleriyle toplanırlar, eğlenirler. Her cuma günü de babalarını, padişah babalarını ziyarete giderlerdi. Şehzadeler küçükken bayramlarda sarayda bulunurlar. Diğer günler dadılarıyla, cariyeleriyle beraber büyük sofalarda, dairelerde gezerlerdi. Yaşları kemale erince muayyede yani bayramlaşma merasimini artık mabende yapmaya başlarlardı. Kız kardeşlerini ve annelerini tebrik için onların dairelerine giderlerdi. Artık onların aralarında bulunmazdı. Mümkün mertebe ortada gezmezlerdi şehzadeler. Dışarıya çıkmadıkları günler kendi kendilerine okurlar, anneleriyle veya hanımlarıyla vakit geçirirlerdi. Akşamları birader ve hemşireler birbirlerine oturmaya giderler, efendim sohbet ederlerdi. Bunlar birbirinden habersiz gitmez, haber verirlerdi. Şehzade eşlerine ismiyle beraber hanım denirdi. Bunlar diğer şehzadelerin huzurlarına çıkmazlardı. Yalnız sultan efendiler olursa ve çağrılırlarsa giderlerdi. Kaç köçe de haremde dikkat edilirdi. Çünkü şehzade hanımları kayınbiraderlerine mahremdir. Büyük kalfalara hanımlar kalfam derdi. Hizmetlerini ayrı ayrı cariyeler yapardı. Sokağa seyrek çıkarlardı bu büyük kalfalar. Sofalarda ve bahçede çok gezmezlerdi. Odalarında okumakla bazı küçük el işleriyle vakit geçirirdi. Bu hanımlar, büyük kalfalar sarayda terbiye görerek büyümüş kızlardan seçilirdi. Kalfalar padişah sarayında olsun, sultan saraylarında olsun mevkileri kıdemlerine göredir. Saraylarda 7 usta Niri II. Muavin'den dahiye bulunur. 7 ustadan dadı yoksa baş halayık hazineder usta olur. Hazineder ustalık vazifesi cariyelerin hepsine emir vermek, hazineyi muhafaza etmek demektir. Şimdi sarayda saray hizmetlerini kim yapar? Cariyeler yapar. Cariyeler esir, köle demektir. Dişi köle. Bunlar saraya alınırlar. Tabi belli ev safta olanlara alınırlar. Sarayda yetiştirilirler. Önce acemidir bunlar. Ve sarayda yetiştirirler. Eğer saraydan çıkmak isteyenler olursa çıkarlar. Çıkmak istemeyen olursa bunlar artık normal cariye olurlar. Arkasından çırak derler bunlara. Çırak olurlar. Bunların içinde belli bir zaman sonra temayüz edenleri kalfa olurlar. Bunların içinde de temayüz edenleri usta olurlar. Her biri haremin belli bir kısmında çalışırlar. Bunların sorumlulukları mesela hazinedar, mutfak, kiler, çamaşırhane, her birinin ayrı bir kimi hareme bakar. Mesela çamaşır usta çamaşır ve yatak takımlarına bakar. Hazinedar usta en başta, hepsinin başındadır. Yani hazinedar usta, evet, hazineyle de meşgul olur ama aynı zamanda işlerinden birisi bu ustaların bütün haremin amiridir. İşte hazinedar ustadır. Padişahın mührü onda bulunur. Çamaşırcı usta çamaşır ve yatak takımlarına bakar. Çaşnigir usta sofra takımlarına bakar. İbrikler usta leğen ibrik takımlarına bakar. O zaman sarayda musluk yok. Kahveci usta kahve takımlarına bakar. Kutucu usta sultan efendinin hamam ve baş nizamını hizmetine bakar. Şimdi diyeceksiniz ki bu kolay mı? Kolay değil. Eskiden çeşit çeşit hotozlar, tabla fesler, kayık hotozlar, birçok örgüler vardı ve az iş değildi. O, yani bir sultan hanımın başının yapılması bayağı bir işti. Şimdiki hanımların kuaförü hiç kalır. İşte o süsü öğrenmiş, eli yakışır birinin yardımına ihtiyaç vardı. Bir de kilacı usta vardı. O da kiler işlerine, meyve takımlarına bakardı. Bütün bu kalfalar vazife saatlerinde hizmetlerinin başında bulunurlardı. İş bitince takımlarını toplar saklarlardı. Bunların muavinleri de olurdu. İşte kalfalar saraydaki bütün işleri gören mühim birer görevli idi. Bunların terfileri müjdelendiği zaman padişah tarafından her birine mücevher iğnesi hediye edilirdi. İğneler kabak çiçeğine benzer 5 yapraktan ibaret. Hazinedar ustanınki daha büyük, pırlantalı. Diğer ustalarınki gümüş mecidiye büyüklüğünde. Felemenk, ikincilerinki ise daha küçük roza taşlarıyla yapılmıştı. Bu iğnelerden sultan hanımefendilerin ustalarına da verilirdi. Çırak olup da saraydan giderse onu yanında götürebilirdi çünkü kendi mülküydü. Padişah huzuruna çıkarken veya resmi günlerde giyilmek üzere bunların kendine mahsus kıyafetleri vardı. Bu kıyafet birer salta, kısa cepken kollu, kadifeden, üstü işlemeli olurdu. Bunlar onların resmi kıyafetleriydi. Padişahın huzuruna çıkarken veya resmi günlerde bunları giyerdi. Diğer günler daha başka kıyafet, daha hafif kıyafetler giyerdi. Padişahın tabii kendi dairesine bakan cariyeler de var. Bunların da ustaları var, kalfaları var, çırakları var. Kadın efendilerin, ikballerin dairelerinde de oturan çıraklar, kalfalar var. Onların da hizmetlerini gören var. Bunlar arasında nöbetçilik usulü de var. 24 saat nöbetçi olanları var. Yani gece gündüz birisi uyanık olup hizmete bakıyor. Mesela padişahın bir hizmeti olsa o uyanık olan, nöbetçi olan o işle görevleniyor. Peki bunlar nasıl giyinirlerdi? Bu padişah ve sultan hanımların kalfaları, ustaları nasıl giyinirlerdi? Şimdi bunları bir kere padişah seçerdi. Bunlar nasıl seçiliyor? Padişah seçiyor. Özellikle hazinedarı padişah seçer. Birkaç tane hazinedar vardır ama bir tanesi baş hazinedardır. Baş hazinedar istediği zaman padişahın huzuruna çıkabilir ama diğerleri çağrılmadıkça ve nöbetçi olmadıkça çıkamazlar. Bunların çok güzel olması önemli değildir. İş bilir, terbiyeli ve zarif olması önemlidir. Sade ve güzel giyinirler. Huzura çıkarken entarenin üzerine biraz evvel söylediğim gibi salta giyerler. Avrupa giyenler de vardır. Avrupa kısa etekli dar bir hırkadır. Avrupalılar buna bask diyor, demektedirler. Bunlar tabii herkesin şeyine göre. Başlarına yemeni bağlarlar. sağ ve sol tarafına uzunca ibrişim püsküllü düz küçücük bir fes iğnelerler. Sarayda eskiden hanımların başlarına giydikleri küçük fesler vardı. Süs olarak bu giyilir. Kenarına kadar bütün kısmı kaplayan yayık ipek püskülün üstünden en nice kurdele gibi oyalı yemeni sarılırdı. Yani bu fesin üzerine bir de yemeni sarılırdı. Daha sonra bu fesler küçüldü, kadifeye çevrildi, hafifleştirildi, sonra terk edildi. Yerine kundak baş modası geldi. Fakat herkes fesi kolay kolay atamadı. Alışkanlık malum. Bu şekilde giyerlerdi. Artık yavaş yavaş bunlar tabii zamanın modasına göre değişti. Padişahın huzuruna çıkarken saçlar muhakkak örgülü olurdu. Eskiden kadınların bol saçlı zamanlarında her gencin arkasında örgüler vardı. Saçı az olanlar bu örgülü olanlara gıpta ederlerdi. Zamanla artık bu örgüler de terk edildi. Hazinedarlar yumuşak deriden veya kumaştan ökçesiz ince terlik giyerlerdi. Bu terlik papuç padişah dairesine mahsustur. Aşağıya inerken veya başka daireye giderken normal başka papuç giyerlerdi. Bunların kıyafetleri diğer usta ve kalfaların kıyafetlerinden farklıydı. Farklı bir şahsiyet olduğunu ifade etmeye yarardı.
İsterim yâre gideyim, hasmım galiptir. Aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman. Thank you.
dinleyiciler, Leyla Saz Harem'in İç Yüzü adlı hatıralarının bu kısmında cariyelerden bahsediyor. Malum sevgili dinleyiciler, yakın zamana kadar dünyanın her tarafında kölelik müessesesi vardı. Kölelik müessesesi savaş esirliğinin harp hukukunun bir neticesidir. Harpte galip gelenler mağlupları esir yaparlar veya öldürürler. Ancak Avrupa'da ve diğer memleketlerde bunun dışında esirlik sebepleri de vardır. Mesela bir adam çocuğunu esir olarak satabilir veya borcunu ödeyemeyen esir olarak kullanılabilir. Fakat İslam dünyasında Osmanlılar'da sadece harp esirleri köle yapılır. Yakın zamanda Osmanlı dünyasındaki esirlerin, kölelerin çoğu Kafkasya'dan elde edilmiş kölelerdi. Bunlar daha ziyade Kırım Hanı tarafından. Kırım Hanı o zaman Kafkasya'da bir Türklerin elinde değil. Oradaki Çerkezler de daha henüz Müslüman değiller. Buradan esir edilenler, ki Çerkezler mutena bir kavimdir. Güzellikleriyle, sabırlarıyla, müspet vasıflarıyla çok sevilen, aranan bir ırktır. Bundan dolayı Osmanlı Çerkez kölelere ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Bilhassa ev hizmetinde bulunulan ve zevce olan köleler, cariyeler Çerkezlerden seçilmiştir. Osmanlı sarayındaki cariyelerin pek çoğu Çerkez cariyelerdir, Kafkasyalılardır. Bundan da çoğu, bizde Kafkasyalılar hep Çerkez demek adettir. Malum Çerkezler ayrı bir ırktır ama çoğunluk yine o hakiki Çerkezler, yani adı geylerdendir. Peki bunlar nasıl elde edilirler orada? Bunların çeşitli yolları var. Kırım Hanı'nın adamları Kafkasya'ya baskın yaparak bunları toplarlar. Aynı zamanda Kafkasya halkı da, oralar fakir yerler, meşakkatli yerlerdir, çocuklarını köle olarak satarlar. Hatta derler ki çocukluklarından beri, bebekliklerinden beri onlar İstanbul'a düşesin, padişah hanımı olasın diye ninniler söylerlermiş. Bunları Kırım Hanı ve o oralın işte ileri gelenleri esir ettikten sonra efendim vapurlara da koyarlar, iyi olanları İstanbul'a getirirler. İstanbul'da esirciler vardır. Esirciler bunları satarlar. Esir pazarı vardı. Bugünkü Çemberli Taş'ın olduğu yerde, tavuk pazarı denen yerle yanında esir pazarı vardı. Orada bunlar satılırlar. Çeşitli evlere düşerler. Ve burada bunların da belli fiyatları vardı. Güzelliğine göre, gençliğine göre, marifetlerine göre efendim fiyatları vardı. Şimdi eğer çocuklu olan, çocuk doğurmuş olanlar varsa bunlar da alınırdı. Süt anne olarak çocuğuyla beraber alınırdı. Ve bu evin çocuğunu emzirdiği için buna aynı zamanda süt anne gözüyle bakılırdı. Çocuğu da süt kardeş olurdu. Kendisi ve çocuğu köle olduğu halde evin bir ferdi gibi hürmet görürdü. Bu süt anne ve süt kardeş bir daha satılmazdı. Artık evin bir ferdi olurdu. Çok kıymetliydiler. Çünkü çocuklu cariye bulmak zordu. Ondan dolayı pahalıydı. Cariye satın alınmadan evvel bir gece müşterinin evinde kalabilirdi. Eğer uykusu ağırsa, horluyorsa, vücut kokusu falan varsa geri vermek uğruna efendim bu bir gece kalma imkanı vardı. Fakat bu da suistimal edenler de olmuş tabii. Ondan sonra bu şeyden vazgeçilmiş. Şimdi cariyeler üç türlü olurdu. Bunlardan bir tanesi hizmet için alınırdı. Büyüyecek, orta güzellikte olurdu bunlar. Çok endamlı olması aranmaz. Endamı pek güzel olmayanlara mola da derlerdi. Onlar daha da ucuzdu tabii. Onlar iş görürlerdi. Konaklarda, saraylarda iş görürlerdi. Ticaret için alanlar olurdu. Yaşça küçük, düzgün, büyüdükçe güzelleşeceği anlaşılanlar alınır, büyüdüğü zaman satılırdı. Bir de odalık olarak alınırdı. 15-20 yaş arasında ve güzel olması tercih edilirdi. Bunlar hanım olurdu. Yani gerek şehzadelerin, gerek padişahların, gerek alındığı konaktaki beylerin hanımları idi bunlar. Bunlarla evlenilirdi. Yani köle olması evlenmesine bir engel teşkil etmezdi. Tabii satın alacak erkek bu cariyeyi muayene edip ondan sonra alabilirdi. Şimdi Leyla Hanım diyor ki cariyeler Avrupalıların zannettikleri gibi pek bedbaht değildirler. Tabi Avrupalılar kendilerindeki kölelerin hallerini, Amerika'daki kölelerin hallerini düşünerek Türkiye'deki köleleri de öyle zannediyorlar. Türkiye'deki kölelerin Avrupa ve Amerika'daki kölelerle zerre kadar benzerliği yoktur. Yedikleri, içtikleri, giydikleri hanımlarınınkine yakındır. Her surette iyi muamele görürler. Sert efendilere tesadüf eder de memnun kalmazlarsa diğer birine satılmasını teklif ederler. Arzuları yerine getirilmezse kaçarlar ve kendilerini sattırırlar. Kaçarken evden hiçbir şey çalmazlar, yalnız bohçacıklarına bir takım çamaşır koyarlar. Kaçtıklarına alamet olarak da ya çıktığı kapıya veya açtığı duvarın yanına terliklerini bırakırlar. Kimin yanına sığındılarsa gelip sahiplerine haber verirler. Cariyeler arasında hırpalananlar, dayak yiyenler yok değildi. Ama sebep hep anneleriydi. Zira Çerkez kadınlarının bazıları kızlarını ta beşikten, padişah hareme olasın, ihtişam içinde, elmaslar içinde hayat süresin diye ninnilerle büyütürdü. Zamanı gelip de efendim İstanbul'a gelip de bir eve kapılanınca tabii bu kızlar bazen evin felaketine sebep olurdu. Böyle büyütülüyor ya, padişahım olacak, padişahım olacak. Ondan dolayı evde olmadık serkeşlikler yaparlar. Bundan dolayı da eziyet görürlerdi. Sahibi ne kadar sert olursa olsun, hiç olmazsa verdiği parayı düşünerek cariyesinin sıhhatine bakardı. Onun için ona eziyet etmezdi. Çünkü eziyet edilen cariyeden hayır gelmez. Bu kızlar arasında o kadar iyileri, o kadar sadıkları vardı ki hanımın saadetini bozmamak için başka sebepler hasıl ederlerdi. Kendilerini evden çıkartır, sattırırlardı. Şimdi mesela bir eve gelmiştir, evin hanımı vardır. Evin beyi bu cariyeyle evde evlenmek ister. Bu sefer tabii hanım bozulur buna. İşte bazıları bu aile saadetini bozmamak için kendilerini o köşkten çıkartırlardı. Konaktan neyse çıkartırlardı. Sarayda da bu mümkün değil ama. Şimdi Kafkas kızları memleketinden çıktıktan sonra artık memleketinden haber almaları veya memlekete haber göndermeleri mümkün değil. Zaten o zamanın imkanlarında bu şart mümkün değil. Ancak çok tesadüf olacak da bir gelen giden olacak da haber gönderecekler. İlk zamanlarda efendim memleketlerinden ayrı hayli efendim ızdırap çekerlerdi. İşte ah felek, yandı yürek, çare nedir çekmek gerek gibi efendim memleket hasretinden yakınırlardı. Hatta Sami Paşazade Sezai Bey'in meşhur Sergüzeşt romanında Kafkasya'dan gelmiş bir kölenin memleketine olan hasreti çok dokunaklı bir dille anlatılmaktadır. Hatta Rıza Tevfik Bey'in yazdığı ve sonra zannediyorum bestelenen Uçun Kuşlar Uçun, doğduğum yere şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanın koynunda bir serin dere, dikenler içimde sarı gül vardır. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi yorgun mu bilmem. İçimde oralı bir bülbül vardır. Orada geçti benim güzel günlerim. O günleri anıp şimdi inlerim. Destanı ömrümü okur dinlerim. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Uçun kuşlar uçun, burada vefa yok. Öyle akar sular, öyle hava yok. Feryadıma karşı aksı seda yok. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır şeklindeki manzumesi, ki benim en sevdiğim manzumelerden birisidir. İşte bu Çerkez kızın ağzından söyletilmektedir. Fakat vatan hasreti daha üstüne ne olursa olsun bulundukları yerlerde gönülleri memnundur, hallerinden şikayetçi değildirler. Çünkü memleketlerine göre çok iyi bir hayat yaşamaktadırlar. İzzet ve itibar görmektedirler. Türk-İslam kültürü, Osmanlı terbiyesi onları zaten halinden memnun olmaya, kanaatkar olmaya zaten alıştırmışlardır. Zaten sadık ve itaatlidirler. Çerkezlerin millet vasfı budur. Onun için Çerkez cariyeler bir müddet sonra bulundukları yere kolayca intibak eder. Hem kendileri mutlu olur hem başkalarını mutlu ederler. Bu Çerkez cariyeler o kadar çoktu ki sadece saraylarda değil, evlerde, konaklarda bile bu Çerkez kızlarından vardı. Hatta bir ara Osmanlı Sarayı'ndaki cariyelerin çoğu bu cariyelerden olmuştu. Leyla Hanım böyle birkaç cariyeye rastladığını anlatıyor. Bunlardan bir tanesinin Sultan Aziz'in annesi Pertemniyel Valide Sultan'ın cariyesi olduğunu, son derece güzel olduğunu, pembe beyaz yanaklı, mavi gözlü, açık lepiska saçlı olduğunu, düzgün vücutlu olduğunu, pedi kadar güzel 16 yaşında bir kız idi. Fakat zeka bakımından o kadar parlak değildi diyor. Pertemniyel Valide Sultan bunu oğluna, yani Sultan Aziz'e gönderdi. Fakat Sultan Aziz bunun bu zekasındaki parlak olmamasını görünce bunu çırak etti. Çırak etmek ne demek? Sarayda kendisinden memnun olunmayan veya saraydan ayrılmak isteyen cariye dışarıdan biriyle evlendirilir. Kendisine güzel bir çeyiz verilirdi. İşte bu Çerkez kız da bu şekilde evlendirilmiş. Yine bir başka cariye vardı diyor, Nazik Eda. Ali Paşa hareminde büyümüştü. Tophane müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın haremi satın almış. O da oğlu, onun oğlu da Mahmut Celaleddin Paşa Sultan Mecid'in kızı Cemile Sultan'la evlenince bu cariye de düğün hediyesi olarak Cemile Sultan'a verilmiş. Sultan Hamid kız kardeşinin sarayında bu cariyeyi görünce beğenmiş ve onunla evlenmiş. Nazik Eda kadın efendi oldu efendim. Daha sonra bir kız doğurdu. Kız Ulviye Sultan. Sultan Abdülhamid'in en sevdiği çocuklarından birisiydi. Maalesef bir kibrit bulmuş çocukken. Ondan oynamak istemiş. Kibrit tutuşunca sultanın müslin entarisi tutuşmuş. Belindeki kemer, altın kemer kızmış, çözememişler. Feryat edip de millet duyup gelene kadar iş işten geçmiş. Kızcağız yandıktan iki gün sonra vefat etmiş. Hastanede yok o zaman tabii. Sultan Hamid çok üzülmüş buna ve derler ki bundan dolayı Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptırmıştır. Yani Şişli Etfal Hastanesi'nin yapımı Sultan Hamid'in bu faciası üzerine olmuştur. Maalesef Sultan Hamid'in yaptırdığı hiçbir müessese kendi adıyla anılmamaktadır. Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptıran odur. Haydarpaşa tren istasyonu, Haydarpaşa demir yolları, Haydarpaşa Lisesi bugün üniversitenin olduğu yer, efendim Halkalı'daki Baytar Mektebi, bunlar hep Sultan Hamid devrinde yapılan binalardır ama ne çare hiçbirisine Hamidiye ismi verilmemiştir. Bu da bir Kadir Şinassızlık numunesidir. Neyse, diyor ki Leyla Hanım, küçük yaşta cari alıp terbiye etmek ve sonra satmak çirkin değildi, ayıp değildi. Bükela hanımlarının bazıları bile bu ticareti yaparlardı. Buradaki maksat ticaret, para kazanmak değil, insan yetiştirmekti. Böyle küçükken alıp konakta yetiştirip Türk İslam terbiyesiyle sonra onları çırak ederler, başkalarına satarlardı. Esirlik süresi normalde kaydı hayat şartıyladır ama beyaz cariyeler 9, orta halli aileleri mutfak hizmetindeki zenci cariyeler 7 sene efendim hizmetkarlık yapardı. Bu sene dolduktan sonra isterse daha oturur, istemezse kendisine bir azat kağıdı verilir. Elmas yüzüğü, küpesi, saati, efendim ne çeyiz varsa bir evde hatta alanlar olurdu. Çırak ederlerdi. Yani halktan biriyle evlendirirlerdi. Cariyeler bedbaht değil idiler. Hatta evlendiklerinden sonra bile kendilerine yardım edilirdi. Kocaları memuriyete yerleştirilir, dükkan açılır, mesut suretle yaşarlar, hanım olurlardı. Ve bunlar saraya da gelip giderlerdi. Efendim saraylı halk, saraylı diye çok itibar edilirdi. Bazıları bu azadı kabul etmezlerdi. Mesela Leyla Hanım'ın hemşiresinin dadısı azat kağıdını yırtmış, hemşiremden ayrılmadı diyor. Çocuklarını büyüttü. 60 yaşına kadar sevdiği hanımının yanında yaşadı. Bazıları azat kağıdını çok muntazam şekilde saklarlarmış. Boynuna böyle hamayi şeklinde asarlarmış. Bu onların bir şeysi tabii. Onun için vaktiyle Osmanlı evlerinde bu cariyelerin mühim bir rolü vardı. Çerkez cariyeler daha ziyade hanım olmak itibariyle ve hizmetkar olmak itibariyle saraylarda, efendim köşklerde, konaklarda çok rastlanırdı bu çerkez cariyelere. Bunlar dediğim gibi evin bir ferdi gibi muamele görürdü. Asla bir köle değil, hatta hizmetkar gibi değil, evin bir ferdi gibi muamele görürdü. Çünkü hakim olan Türk İslam terbiyesi bunu öngörürdü. Bu şekilde davranmayı emrederdi.
eda olmuşum müptela. Ey bütün eda olmuşum müptela. Aşıkım ben sana, iltifat et bana ya.
Efendim, Leyla Hanım'ın anlattıklarının çerçevesinde şunu diyebiliriz ki vaktiyle saraylarda ve konaklarda cariyeler vardı. Bu cariyeler iki menşeydendi. Bunlardan bir kısmı Kafkasyalı cariyelerdi. Bir kısmı o zamanlar Arap denilen zenci cariyelerdi. Şimdi sarayda zenci cariye fazla rastlanmazdı. Ama konaklarda, köşklerde, evlerde zenci cariyede Çerkez cariyeler, Kafkaslı cariyelerle beraber bulunurdu. Şimdi Çerkez cariyeler Kafkasya'dan getirilirlerdi. Bu zenci cariyeler Afrika'dan getirilirdi. Afrika'dan çeşitli sebeplerle esircilerin eline düşmüş, esir olmuş falan, onlar burada getirilirdi. Tabii bu diğerleri gibi değildi. Çerkez cariyeler gene belli bir medeniyetten geldikleri için dünyanın ne bucak olduğunu bilirlerdi. Fakat bu zenci cariyeler Afrika'dan buraya geldikleri zaman ilk zaman çok sıkıntı çekerlerdi. Bambaşka bir iklim, bambaşka bir ortam, dil bilmezler, çok sıkıntı çekerlerdi ve intibaksızlık çekerlerdi. Ondan dolayı ilk zamanlarda bu zenci cariyeler epey sıkıntı çekerlerdi. Ancak tabii bir de tabiatlarındaki sertlik, iklimin, çevrenin, hayat tarzının değişmesiyle büsbütün şiddetlerine inatçı olurlardı. Fakat zamanla alışırlar, makine gibi işlerlerdi. Çok güçlü kuvvetli olurlardı. Kafkasyalı cariyeler daha ziyade hanım, yani erkeklere zevce veya evde hafif işlere bakarlar. Dikiş, nakış gibi. Bu zenci cariyeler daha ağır işleri yaparlardı. Temizlik gibi, mutfak işleri gibi, çamaşır gibi, tahtaların silinmesi gibi. kuyudan su çekmek, su taşımak hep bunların vazifesiydi. Bunlar yorgunluktan şikayet etmeyen, cefaya çok alışkan insanlardı. Boş durmayan değirmen gibi diyor Leyla Hanım bunlara. Bunlar zamanla kendilerini sevdirirler ve evin en sevilen mensuplarından birisi olurlar. Ve azat edilmek zamanı gelse bile azat edilmeyip konaklarda kalanları vardır. Evlenenler de beyaz erkeklerle evlenenleri de olmuştur. Ve çok rahat yaşamışlardır, kocalarını mutlu etmişlerdir. Temiz iyi ev kadınlarıdır diyor Leyla Hanım. Ancak bu zenci cariyelerin böyle iyi olmasının tek bir yolu vardır. Diğer konu komşudaki kaşarlanmış, pentleşmiş aşçılarla, zenci cariyelerle görüştürülmemek. Eğer onlarla görüştürülürse bunları ifsad ederler, ifade ederler. O zaman ne masumiyet ne sadakat kalır. Şimdi zenci cariyelerin içinde ablalar ve godyalar vardır. Bunlar güya godya özellikle perilere karışmış, periler üzerinde nüfus sahibi olmuş, ihtiyar bir zencidir. Bu diğer zencilerin nezdinde bu bayağı büyüktür. Onların ketüdası gibidir. Arkasında kürkü, alnında kaş pastası, böyle sıkı yemenisiyle, dizleri fanileyle örtülü. Köşesinde mangalın başında oturur azamette. Diğer zenciler buna hediyeler getirir, tazim ederler. Efendim, godyalar da güya onlara bir mürşit tavrı takınırlar. Fakat bunlar çok makbul insanlar değillerdi. Efendim, bu godyalar... Diğer zenci cariyeleri neredeyse sömüren insanlardı. Onun için konak halkı zenci cariyelerin başkalarıyla görüşmesine asla müsaade etmezlerdi. Görüşürse yandılar. Şimdi bu godyaların babası tutardı. Babası tutmak ne demek? Bir gün diyor ki Leyla Hanım, Girit'teyiz, babamla oturuyoruz. Aşağıdan bir konuşma, çığlık gülüşme sesleri geldi. Çıkıp sordum. Hoş Kadem'in babası tuttu dediler. Gidip bakmak için babamdan izin istedim. İnanma, yalandır, hezeyandır dediyse de ben izin aldım, indim. Diğer Kafkasyalı cariyeler sofrada tesadüfen sahan kapaklarını takırdatmışlar. Hoş Kadem demiş ki, şamata etmeyin, babalarım tutar demiş. Onlar da vay senin baban mı var, başlı mısın diye kadının başını tartaklamışlar. Bu godyaların başına dokunmak mümkün değil, dokunulmaz. Bunun üzerine daha çok şamata ediyor. Mangala, günlük, adaça eline ne geçerse atıyorlar. Bu daha beter oluyor. Ben indiğim zaman diyor Leyla Hanım, ellerini vuruyor, hopluya zıplaya iki diz üzerine oturduğu yerde çırpınıyordu. O didinme geçince acayip bir kadın sesi kuş sivesiyle bir şeyler söyledi. Meğer bu gelen Rüküş Hanım'mış. Cinni yani. Başımdaki al renginde kurdeleye atıldı. Korktum. Korkma, ben seni pek sevdim dedi. Benden ipekli entari istedi. Ondan sonra kızlardan biri kendi entarisini getirdi verdi. Bu seninki eşki, bunu başına çal dedi. Arkasından genç bir erkek sesi. Efendimiz bir takım zevzeklikler etti. Meğer bu da Rüküş Hanım'ın kardeşi Yaver Bey'miş. Böyle kendi kendine babası tutan böyle konuşuyor. Periler konuşturuyor. İşte periler böyle beğendiklerini zapt ederlermiş. Kimseyle konuşturmazlarmış. Hatta vaktiyle bu Yaver Bey'den çocuğu olan zenciler dayı olurmuş. Neyse daha sonra sinir nöbeti geçti. Tekrar kendine döndü. Buna babası tutma derler. Eskiden zencileri kızdırdıkları zaman böyle bazılar, hepsi değil, garip hallere bürünürdü. Böyle bir nevrasteni krizine bürünürdü. Buna babası tutmak derdi. İşte muhtemelen bir cin tasallutuyla alakalı bir şey bu. Cin tasallut ediyor ve adamı perişan ediyor. Bu zenci cariyeler Mayıs başında, onlar bir bayramı vardır, bahar bayramı. Sabah erken İstanbul'dakiler Veli Efendi çayırına, Üsküdar'dakiler Bülbül Deresi'ne gidiyorlar. Kendilerine ayırdıkları yerin etrafına noktalar koyuyorlar. Ortasında kazanda hindi, et ve aside denilen biberli etli pirinçten bir bamya yemeği pişiriyorlar. Akşama kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar, güya hoş vakit geçirip eğleniyorlar. Hudut haricinden içeri kimse giremiyor. Dışındaki seyirci kadınlara yemek ve meyve ikram ediyorlar. Efendim, çoğu alferece giydikleri için o çayırı gelincik çiçekleriyle donanmış tarlaya benzetiyorlar. Ziyafetin maksadını aralarında taksim ediyorlar. Efendim, böylece senede bir kere bir eğlenceleri var. Sarayda diyor zenci cariye kullanmak adet değildi ama köşklerde, konaklarda vardı diyor. Evet, zenci cariyelerin hikayesi de bu. Bunlar da ağır işleri yapan, sadık, temiz insanlar. Ancak bir problemi var. Diğerleriyle görüşürse biraz saf oldukları için birbirlerini ifsad ediyorlar. Ve ondan sonra artık konakta dayanılmaz bir hal alıyor. Pek çok kimseden ben bu zenci cariyelerin efendim hatıralarını işitmişimdir. Tatlı, hoş, nükteli hayatları ve hatıraları olmuş bunların. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık Hatıralar programını burada bırakalım. Haftaya yeni bir programda sizlerle beraber olmayı ümit edelim. O zamana kadar hepiniz hoşça kalın.
Hatıralar.